Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu Doktor Tayyip Kadak, çocuk psikiyatrisi uzmanı. Tayyip Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi Tayyip Hocam, bugün aslında böyle belli bir konu başlığı belirlemeyelim dedik özellikle. Hani böyle sık rastlanan problemlerden, hani daha önce hastalarımızdan, dinleyenlerimizden gelen soruları tartışıyor idik. Ama bugün konu başlıklarını konuşalım istedim. Özellikle bu aralar çok soruldu. İşte en basiten TEOG gündemimiz vardı 2-3 hafta evvelinde. Ders çalışma, çalışmama, ders çalışmayan çocuğa ne yapacağız? Tam bunlar bir sürü konu başlığı. Hani olayı bir pozitifinden bakalım. Bir şey koyalım, bir şey çıksın cebimizde bu programda. Çocuklar nasıl çalıştırılır yani, ama çalışma derken de öyle masanın başına geçip hayal kurmayı ayırt edemiyoruz. Her dakika zabıtalık yapacak halimiz yok. İyi çalışma, sonuca varan çalışma, efektif çalışma nasıl olur?
Vallahi çok zor bir soru sordunuz.
Ama siz bunu öğrenciliğinizde başarmışsınız. Aldığınız puanlar belli uzmanlık sınavında.
Elhamdülillah diyelim. Yani ders çalışmak dünyanın en sıkıcı işi. Başta velilere bunu söylemek lazım.
Ya öyle diyorsunuz da, çalışmaya başladıktan sonra da ne diyoruz Tayyip Hocam? Ya üniversite yıllarımız ne kadar güzelmiş aslında.
Ama ben ders çalışma kısmını söylüyorum. Yani
ders çalışırsanız üniversitede tutuyorlar, ama bahçede gezin diye üniversitede tutmuyorlar kimseyi.
Üniversitenin en güzel tarafı okuma ve biraz gezip tozmadır. O da bir gerçek yani. Neyse, latife bir yana, ders çalışmak gerçekten yani zor bir süreç. Şimdi veliler şey zannediyorlar aslında bize geldiklerinde. Hocam bu derse şöyle bir mucize bir dokunuş olacak. Veya işte bir ne bileyim Cinderella'nın bir
sihirli çubuğu olacak.
Çubuğu olacak. Gelecek bize dokunacak. Taktı işler düzelecek.
Ertesi gün çocuk 12 saat ders çalışır hale gelecek.
Yani bir kere ders çalışma bir disiplin işi.
Özellikle iş disiplini. Yemek gibi, uyku gibi.
Yani bir alışkanlık haline gelmesi gerekiyor. Ve bu iş aslında ilkokuldan önceki çağlardan başlayan bir süreç. Bunu niye söyledim? Biraz yine hep geçmişe
ya
geçtik.
Yapmayın Tayyip Hocam. Şimdi işçiye gelin. Biz yarış atı gibi yaptığınız çocukları diyor idik velilere. Siz diyorsunuz ki yarış atlarını daha 3 yaşından eğitmek lazım.
Yani burada şunun için söyledim. Yani eğer ebeveyn, işte anne olsun baba olsun, çocuğuyla herhangi bir konuda sağlıklı şekilde iletişim kuramıyorsa veya bir şeyi zorla yaptırma yoluna gidiyorsa ve zorla yapmıyorsa, inadına yapmıyorsa, çocuk bu sefer ders çalışma üzerinden bir mücadeleye başlıyor. Aslında küçükken işte kakasını tuttu tutmadı. İşte yemek yedi yemedi.
Gıcıklık işte edecek adam zaten çok eskiden kendini belli ediyor diyorsunuz.
Tabii,
dersen bunun sonu.
Bu bir sonuç gibi bir şey. Birinci bir şey cümle bu. Eğer siz çocuğa ilkokul 1'e kadarki dönem ilişkiniz anne baba çok tırnak içinde çok sağlıklı gitmiyorsa, zaten okul dönemi başlayacak ve bir dert. Bir kere ikinci soru şu. Çocuk niye okusun ki?
Yani niye okusun? Neyle teşvik etmeli çocukları?
Mesela okumak mı zaten? Eğitim mi, öğretim mi? Şimdi bir kere veliler hep öğretim kısmına odaklanıyorlar.
Ama puan oradan geliyor.
Puan oradan geliyor ama sonra...
Sizin çocuğunuz çok terbiyeli, ne kadar beyefendi bir oğlunuz var deyip 5 puan vermiyorlar TEOG'da adama.
Ama öbür dünyada veriyorlar.
Daha öbür dünyaya gitme lan, bu dünyada da veriyorlar zaten.
Bence unutulan noktalardan biri de bu.
Eğer... Peki ilk mesaj bu oldu o zaman. Eğitim öğretimden önemlidirse aslında çocuğunuzu eğitin, iyi insan edin. Aynı zamanda eğitimli insan olursa daha da güzel olur.
Yani terbiye kısmı çok önemli. Şimdi burada şunu kastetmiyorum. Bazen geliyor veriler, çok sorumluluk duygusu yok. Hocam işte şunu yaptı, işte çok... Bir türlü yapmıyor. Veya işte çok duyarlı, çok duygusal çocuk. İşte yolda gördü garibana, işte bir Suriyeli çocuk gördü, üzüldü hemen verdi. Yani böyle birçok şey birbirine karıştırıyor, bulamaç yapıyorlar. Sebebi şu. Az önce bahsettim, ders çalışma çok sıkıcı bir şey. Ama hangi çocuk için çok sıkıcı? Bence o soruyu sorsaydınız.
Hangi çocuk için? Her çocuk için dediğiniz zaman.
Sıkıcı bir şey ama her çocuk bunun üzerine olmasa çoğu çocuk baş edebiliyor. Çünkü bir kere hedefi ne bu çocuğun? Eğer bu hedefi iyi bir yere varmak, iyi bir yere okumaksa gerçekten zaten bunu yapar. Ama şu anki durumda haz verici bir şey değil cidden. Yani ders çalışmak için birçok neden bulamazken ders çalışmamak için birçok neden buluyorsunuz. İnternet, akıllı telefonlar, akılsız telefonlar.
Eğlence.
Eğlence, oyun oynama. Bu tür şeyleri, bu hazzı, bu keyif almayı çocuğa çok görmemek lazım.
Yani biz de öyleyiz canım. Bir şey dediğimiz yok da her şeyin bir ölçüsü var diyoruz ama.
Ama küçük bir çocuk, yani düşünse 3 yaşında bir çocuk buna alıştıysa, telefona, oyun oynamaya, isteklerini erteleyemiyorsa. Mesela niye çocuklar 6 yaşından sonra okula başlarlar hocam, hiç düşündünüz mü?
Ya hiç anlayamadığım şeylerden biri, sanki böyle ilahi bir kuralmış gibi. Niye 4'te başlamaz veya niye 9'da başlamaz?
Yani 6 yaşı bir şey düşünün. Hani bir şeyin başlangıç kabaca
noktası. Dönüm noktası.
Kimi çocuk 5,5 yaşında da okula hazır olur. Kimisi 7 yaşında, 8 yaşında hazır olmayabilir. O da bir dert ama. Yani 6 yaş şunun için. Çocuğun birçok duygularını, dürtülerini erteleyip artık oturup paşa paşa daha dün annesinin kollarındakine okula gidebilecek duygusal olgunluğa eriştiği için.
Peki ilk 5 yaşta mesela çocukları hiçbir şey mi zorlamamalıyız?
Zorlamama değil de çocukların motivasyonla, ve işi yaptırırken iyi niyetle, yani çocuk gıcık edersek ve sinir edersek ve gıcık.
Ya bazıları gıcık oluyor ama bunların Tayyip Hocam.
Oh, %20 yok. Zor mizaçlı bir yana bırakarak kusuyor.
%20 mi zor mizaç oranı?
Evet, %20'si zor mizaç, %35'i çok kolay çabucak hallolur. %35'i %40'ı da şey. Yani böyle ufak ısınan kalan bir bölüm varmış. Onu daha dün okudum kitapta. O da böyle belirsiz yani. Ne olur belirsiz bir grup.
Ama o zaman şöyle diyelim. Bir ailenin 5 çocuğu varsa bunlardan biri arıza çıkaracak kabaca.
Hazırlıklı olsunlar. Dua etsinler 5'i bir arada çıkmasın.
Ay, tabii her birinde 5'te 1 seçiyorsunuz, çekiyorsunuz evet. Ayrıca.
Yani bunu şunun için söyleyeyim. Bize gelsin, aileler en çok anlamakta zorlandıkları nokta şu
bunun
oluyor.
Abisi ablası çok iyiydi. Bu niye böyle?
Mi? Veya işte bu çocuk niye derse her şeyi yediği önünde yemediği arkasında niye bu kadar çok ders çalışmaya dirençler. Çünkü ders çalışma zevkli bir iş değil. Ve başarı neyin başarısı? Velinin başarısı mı olacak? Çocuğun başarısı mı olacak?
Çocuk böyle düşünüyor. Annem babam başarılı. Ödülü annem babam alacaksa niye zahmeti ben yapıyorum?
Yok, veliler bunun farkında değil. Öncelikle bu yani. Karneye kim var? Çocuk alacak. Yani bu karne onun çocuk karnesi. Veliler ne yapıyorlar? Bir yandan her
ama
şey...
Ama olayın idrakinde değil. Küçük daha.
Daha küçük. Çocuk farklı. Çocuk bunu yavaş alışacak. Ama veliler ne yapıyor? İşte çocuğu hem sınıfta kalmasın, en iyi yapsın. Ama bir yandan da her şeyi doğru yapsın istiyorlar. Ne bileyim okula gidiyor, geliyor.
Ama bir ara bir Milliyetin Bakanımız şey demişti ya, çok konuşmayın, hepinizin karneleri arşivde var, çıkarırım görürsünüz diye velilere.
Aynen öyle, zaten onunla ilgili. Velilerin kendi hayat alışkanlıkları ne kadar
düzenli ve doğru ki.
Okul üzerinden oldu ki kendisi. Çünkü o da kendi hatalarından yola çıkar aslında. Çocuğunu düzeltmeye çalışır
ama. Pozitif değil mi? Ben hayatım çocuğum etmesi için. Klasik anne baba şeyi yaklaşımı.
Size şunu, siz zamanında niye okumadınız diye soruyoruz. O genelde 40 tane mazeret oluyor. Çoğu da haklı olabilir ama sonuçta okumamışlar. Şimdi çocuğunda da o tırnak için özgürlük alanı olduğunu kabul etmesi lazım. Yoksa işte geri dönüyor.
O da okumama hakkını kullanabilir yani diyorsunuz.
Sizin bir sürü çocuk var. Yani birkaç tane var. Bir sürü derken 3-4 tane var.
Var çok.
Yani zorla herhangi bir ders çalıştırabiliyor musunuz?
İşte çok zorlarsak masaya oturtuyoruz ama sonrası muğlak. Ne yaptığı belli değil.
Dediniz ya, ya bu konuda biz ne yapabiliriz? Şimdi biraz bu konuda kendinizi şey yapmak gerekiyor. Gözden geçirmek lazım. Eğer bunlar olmazsa olmaz. İkincisi şu. Çocukta ders çalışırken masasında akıllı aletler, dikkatini dağıtıcı şeyler olmaması lazım. Çok sessiz ortamda olmaması lazım. Çok şey ortamda olmaması lazım. İlkokul 1'de özellikle yanında sürekli ilk zamanlar durmak gerekir. Çocuk zaten zamanı bilmediği için, zaman algısı olmadığı için bir şeyi kaç saniyede yaptığını bilmediği gibi bir dakikada, 10 dakikada bir A'yı bile çizemeyebilir. Sonrası yorulur. İşte ince motor becerisine kadar gelişti, onları gözlemek lazım. Bir de motivasyon yapmak lazım. Ara ara işte çocuğa aferin ne güzel yaptın, ne kadar çirkin de olsa. Mesela beğenmesek de. Çünkü bazıları çok mükemmeliyetçi. Oğlum dur, o çizginin altına kaçırma. Ya bir dur daha, çocuk hele bir harfi çevirsin. A'yı yuvarlarını çizsin, yanına şeyi koysun,
çizgiyi koysun.
Ondan sonra başlayalım.
İyisine kötüsüne bakarız.
Diğer bir konuda şu, mola vermek lazım. Mola hiç vermeden başlarsanız, arada vermezseniz, yoksa benim mesleğimin ilk başladığı dönemde hiç unutmam, bir aile gelmişti. Kız çocuğu ilkokul 1'de. Siz günde kaç saat ders çalışıyorsunuz şu anda? Şu anda durumumuzdan dolayı sordum.
Vakit bulursam 3 saat çalışıyorum.
3 saat. Maksimum 3 saat. TUS çalışırken günde kaç saat çalışıyordunuz?
Ya o dönem evde oturuyorduk ama o zaman. Tek işimiz oydu. 7-8 saati buluyorduk.
7-8 saat. Daha fazla var mı?
Yok. Su kaynatır.
İlkokul 1'deki çocuk kaç saat çalışıyordu?
Kaç saat? Bu
hale? Bana geldi, hocam 6'da oturuyoruz, 12'de hala ödev bitmemiş oluyor diyorlardı.
Bir dakika, öğretmene sormak lazım. Ne ödev veriyormuş ki?
Ödev bir sayfa, 2 sayfadır.
Ha, o zaman bunları sormak lazım. Ne yapıyorlar ki?
Yani ben dedim ya, ne yapıyorsun hocam, işte bitmesi lazım. Sıkıntı bu. İki, ara veriyoruz olmuyor. Ara vermeden olmuyor. Böyle sürekli çocukla bir mücadele halinde. Ara ara verip motive etmek. Gerekirse akşam uyku saat 9.30, hani televizyonlar çıkıyor. Hadi güle güle.
İyi uykular.
Çok da zor olan bir süreç ama uyuyor. Uyku saati gelince de uyumaz. Eksik ödevle gitmesi lazım çocuğun. Ki hocanın karşısında bir mahcubiyet olsun. Arkadaşı yapmış.
Hayır, bu anne babada da nasıl bir sabır. 6 saat duruyorlar yani çocuğun başında.
Durmuşlar. Helal olsun dedim. Yani onun için az önceki konuları açtık. Bunlar olmadan olmaz. Diğer bir konuda şu, çocukla biraz pozitif şeyler gelse sürekli ilgilenmek ama zamanla ilgiyi çocuğun aklına şey oluşmuyor. Annem babam ben iyi bir şey yaptım gösterdiğimde annem babam mutlu olacak. İki, yaptığım şeyi doğru yapmam lazım. Kontrol var. Bizim Türkiye'de en büyük sorun nedir? Kontrol etmedir. Doğru düzgün kontrol edilmediği için ya da hata yapıldığında ceza kesilmediği için tırnak içinde çocuklar ne oluyor? Çok da umursamıyor. Sınıfta kalma yok. Bunu veliler çok istediler. Kalma yok. İşte evet doğru, ilkokulda belki çok makul olmaz ama çocuk Az önce soruyor, ne yapacak, ne kazanacak? Sınıfta kalacak ama bu bir şey. Kalmıyorlar. Cezası yok. Sonuçta ilkokul bitiyor, ortaokul bitiyor, TEOK'a giriyor.
O zaman aklı başına geliyor.
Ondan sonra da zaten kazılmamış bir alışkanlığı hayatta versen kazanamazsın. Gibi konular üzerine dikkat etmek gerekiyor.
Peki şimdi pozitif şeyler söyleyelim Tayyip Hocam.
Hep negatif mi söyledim?
Yani net böyle ortaya konulacak şeyler. Şunu şunu şunu yapın, hap gibi bir şeyler söyleyin bize.
Bir kere çalışma odasında ders çalınır, çalışılması lazım. Vaktinde saati belli olsun. Ne bileyim akşam 6 ile 9 arası aralıklarla ders çalışacak.
Bu 9'da bu kitap kapanacak. Bitti bitmedi. Yarın borçlu gidersin okula.
Aynen öyle. Veya da sen kendi başına yaparsın. Sabah erken kalkıp veya sonra gibi tarzında. Ha yapma diye kızmamak lazım çocuğa. Niye yapmıyorsun? Niye etmiyorsun? Bak şöyle bak çalışmazsın. Bak bizim gibi demiyorlar da. Bak işte işsiz kalırsın bilmem ne olsa ileride çok önemli yerler bunu yapmazsan gibi negatiflerle pozitif yapmak lazım. Hadi yapmadığın kadarıyla olsun ama bak bu yaptığın çok güzelmiş gibi tarzında.
Motive etmek
gerekiyor. Gerekirse ufak tefek farklı yöntemlerle çocukların ders çalıştırmaya çalışmak gerekiyor. Diğer bir konuda bu çocuğun gerçekten dikkati ne kadar sürüyor? Dikkat eksikliği var.
Ne kadar sürer? Azı ne kadar, çoğu ne kadar?
Yani 15-20 dakikada çocuğun dikkati dağılmaya başlar. Onun için ilkokul bir de bir 20-25 dakikada bir ara ara vermek lazım. Okul başladıkça da yaşayan ikinci, üçüncü, dördüncü,
40 dakikaya
kadar bulabilir. Ama arada molalar çok önemli. İki, kontrol çok önemli. Bunları yaptıktan sonra daha iyi olur diye düşünüyoruz.
Peki. Yani böyle yaparsak da yoktan iyi puan alırız diyorsunuz hocam.
İnşallah.
Peki. Bunu demişken şu ödül ve ceza işine bir girelim. Yani ödül ne zaman verilir? Ceza ne zaman verilir? Hani ödül 6 aylık çocuğa da ödül verebilirsiniz. Bir mahsur yok da ceza veremezsiniz. Burada ölçü nedir? Cezadan kasıt nedir? Hani ödülden mahrum bırakmak cezası mıdır? Ödül ceza dengesi üzerine biraz konuşsak Tayyip Hocam.
Ödül ceza dengesi şöyle düşünmek gerekiyor. Ödül ne demek? Bir şeyi sevmeyi teşvik etmek anlamına geliyor. Bunu teşvik dersek daha şey olur.
Peki.
Ceza ise işte uzaklaşma, sana bu iş zarar verecek, uzaklaş demek. Bir peki. Anlamda buradan yola çıkarsak yani biz yaptığımız bir şeyde bir çocuğa ödül ve ceza verdiğimizde bu amaca göre karar vermemiz lazım. Biz niye bu çocuğun bir şeyin uzaklaşmasını istiyoruz ve niye bir şeyi teşvik etmek istiyoruz?
Hep yani, onun iyiliği için ama hep iyiliğini düşündüğümüzde yapıyoruz.
Yani ona bakarsanız sürekli yemek de hoş değil mi? Bize iyilik bol bol gelir ama ayarlı yemek lazım. Ve sürekli annesi çocuğa süt veremez. Yani ayarında vermek lazım. Bir tane çocuk psikoloğu, çocuk doktoru, pediatrist ama bir yandan da psikanalize ilgilenen bir adam var. Winnicott diye. 1950'lerde falan herhalde vefat etti. Onun bir sözü var. Yeterince iyi annelik kavramı.
Yeterince iyilik ne demek yani?
Yani çocuğun ihtiyacı neyse o kadarını vermek ama daha fazlasını vermemek. Şimdi bizde anneler bol bol vermeye gidiyor. Çünkü zamanında yokluk çekilmiş. Hatırlarsın 80'lerde başında falan ülkede yokluk,
fakirlik
vardı. Yani şu anda herhangi markete gittiğinizde küçük bir markete, mini markette, eskinin bakkalı şimdi mini markette diyorum. Yani orada kaç tane çikolata, kaç tane bisküvit var. Yani bunlara bakın bol bol var. Çocuk zaten ödül içinde yaşıyor. Biraz yani
eskinin hayalini kuramayacağı yaşam şekilleri.
Yokluk çekince ailesi aman mahrum olmasın. Babam bana çok kızmıştı. Az kızıyım. İşte annem işte çok benimle ilgilenmiş. Çocuğumu çok ilgileyim ne bileyim. Böyle
bu kendim. Yeter gereğinden fazla iyi annelere geçtik şimdi.
Evet, aynen. Gereğinden fazla iyi olmak demek. Yani gereğinden fazla iyi olunca zarar veriyorum. Bizim bir atasözü var. Merhametten maraz doğar. Yani merhamet kötü bir şeydir değil. Bazen aşırı merhamet ettiğinde sıkıntı oluyor.
Ölçülü olmak lazım.
Ölçülü. Bahçıvan gibi düşünmek lazım. Çocuğumuzu yetiştirirken bir ağaca nasıl bahçıvan iyi bakıyorsa öyle bakacağız. Ama ne yapıyor bahçıvan? Ya burası kuruyacak işte bu ağaç yaprağı biraz kurumuş. İşte bunun işte şurası
budayalım.
Budayım diyor. Buduyor. Bizde budama olmadan bir annelik sıkıntı oluyor. Ödül cezaya bu açıdan bakmak gerekiyor. Gelelim ödülü nasıl yapacağız?
Ne ödül verelim? Yani sonuçta tablette bitiyor işin ucu 3-5 aşamadan sonra.
Ne zamandır var tablette bitiyor?
İşte onu soruyorum yani nereden başlayalım?
Piyasada ne zaman? 5 yıldır var. Ondan önce tablet yoktu. Veliler başka bir şey veriyordu.
Atari.
Yani çağımızın sorunu. Yani hangi dönemde ne varsa ona göre veriliyor.
Mesela 5 yaşında bir çocuk nasıl ödüllendirilmeli, nasıl cezalandırılmalı?
Bir kere tabletten vermemek gerekiyor. Çünkü tablet yaşına uygun değil. İki, beynin bazı yerlerini çok çabuk uyardığı için nükleus accumbens denir bu haz ödül merkezi. Burada aşırı bir aşırı bir yüklenme olunca çünkü sürekli ona doyum sağlıyor. Başka türlü doyum olmuyor. Ya onun için ders çalışmak zaten sıkıcı bir şey dedim. Çocuk zaten zorlanıyor. Kafa vermesi lazım, mesai vermesi lazım. Karşılığını ne alacak? İşte 25 yaşında doktor olacaksın. sen 6-7 yaşında çocuğu 25 yaşında doktor olacak diye bir
motive edemezsin.
Hayatta vermem. Daha basit vermek gerekiyor.
15 dakika sonra eline tableti vereceğim dersek?
İşte o zaman olabilir ama
tablet de verme dediniz.
Tableti zaten tablet gibi bir şey uzak durmak gerekiyor. Bir kere veliler tableti niye veriyorlar?
Kafam rahat olsun, kafa dinleyeyim diye.
İşte kafası niye rahat olsun istiyor veli?
Kendi tablete bakacak, bilgisayara bakacak. Bir ara
kendi kafa dinleyeyim. İşte bu çocuk niye dünyada var?
Aynen. O ayrı bir soru.
İşte o sorulara cevabını çünkü veliler çok iyi vermeyince veya onlar ama işte çocuk oldu ama işte ben de işte işime bakayım yok işte fedakarlık olmadığı müddetçe olmuyor.
Ne yapacağız peki hocam, ne yapacağız?
Bir kere çok ilgilenmek gerekiyor. Yani en güzel ödül çocukla güzel bir vakit geçirmek. Oyun oynamak, işte yaşına uygun oyuncaklarla oyun oynamak.
Peki.
İşte kalkıp da akşam haber sürekli, hele bu zamanda işte çok ciddi olaylar var işte Halep'te şurada. Onu izleyeceğiz, merak ettim ama çocuğumuzu da tırnak için vaktinde ilgilenmek de gerek. Sen haber izlersen veya sallıyorum örnek veriyorum mesela işte haber programları, tartışma programı 3 saat işte bilmem ne olayla ilgili ne olacak diye iki lafı bir araya getirecek diye doğru yorum almak için dinlemek yerine çocuğuna vakit geçirmek daha evladır.
Çocuğu ödüllendirmek bir çocukla vakit geçirmek dedik. Başka?
En önemli şey bu.
Yaşa uygun aktivitelerle.
Yaşa uygun ne bileyim işte 0-6 yaş grubunda parka götürmek olabilir. Mesela bunun yanında oyun oynamak dedik. Masal anlatmak. İşte şu yaptın masalı. Şu akşam işte şunu yaramaz yapmazsan işte sana masal okuyup uyuyacaksın. Yoksa kendi başına uyursun gibi şeyler. Gündüz vaktinde işte
resim çizilebilir, boyama yapılabilir.
İşte kuklalarla oynamak, işte hamurlarla.
Oyun hamurlarını resim, seviyorlar evet.
Bu tür şeyle vakit geçirmek beraber. Ve bu arada konuşmak. Çünkü konuşmak şunun için önemli. Çocuğun iş dünyasının bir zenginleştirmesi için bir de ne hissediyor, ne ediyor. Mesela bir oyun oynarken orada işte sürekli kaygı verici şeyler anlatıyorsa. İşte şöyle oldu, bu öldü, bu parçalandı, bu işte bilmem ne oldu.
Masal anlatırken, kitap okurken de düzgün seçmek lazım tabii.
İki çocuk ne söyledi de çok önemli. İşte sürekli işte yaralanan, ambulansla götürülen bir çocuk da muhtemelen kaygı, endişe çoktur diye düşünebiliriz. Veya işte oyun üzerine kendini rahatlatıyor, tedavi ediyor. Ambulansla hastaneye götürmek nedir? Tedavi etmek anlamına gelir. Çünkü bir şey oyun içinde kendini rahatlatmak istiyordur. Bu arada çocuğun kendi iç dünyasını zenginleştirmek için konuşmak gerekiyor. Aa bu böyle mi? Niye ne oldu? O işte ne bileyim işte oyuncak niye işte kukla niye böyle yaptı? Canı çok mu acımış? Onu yardım edecek kimse var mı yok mu? Gibi şekilde çocuğun biraz konuşmak bu tür şeyle eğlenmesini sağlıyorsun. Diğer bir konu tercih ettirmek. Yani ya onu oynayalım ya bunu oynayalım. Asla işte bir şey değil.
Ha tercih. Oyunu çocuk seçsin diyorsunuz.
Ama 2-3 tane şey için.
Yani seçenek gidip, koyalım işin yani şey çıkmasın.
Mini markete gider gibi 10 tane işte bisküviti bir anda istemeyecek. Ya o ya o olacak gibi tarzında şeyler yapmak. İkisi birden istiyorsa sırayla yapmak lazım gibi şeyler.
Biraz yani, daha büyük çocuklarda ödül ne olabilir?
İşte beraber işte ders çalışmak gibi çok güzel aktivite var demiyorum.
Yemezler
bunun yanında beraber parka gitmek, dışarıda yemek yemek, işte gece arkadaşında kalması izin vermek mesela bazen uygun ya da işte bilmiyorum kuzenler vardı kuzenlere gitmesi gibi. İşte bir belli vakte kadar televizyon programı izin verilebilir mesela ama çok sevdiğim, çok özel bir şey. Mesela ben Beşiktaş'tayım. Beşiktaş maçı izin verebilirsiniz diyebilirim. Yani çocuğun hoşuna giden ne varsa bununla ilgili bir şey. Ama tabii gün çok önemli.
Peki.
Bunun yanında bisiklet binmek. Bisiklete binmek işte
spor faaliyetleri diyelim.
Spor faaliyete gitmek gibi şeyler. Çok bir saatten aşmamak süre çok zor olan bilgisayar oyun oynama izin verilebilir. Bakın bu ilkokulda bir saat diyoruz ama veliler saatlerce aman dursun aman istiyor diye.
Kafamızı şişirmesin.
İlkokuldan önceki dönem çocuğa tabletleri, akıllı telefonlardaki bu uygulamalar üzerinden videolara alıştırırlarsa çok zor oluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ergenlikte zaten arkadaş kendi başına takılacak. Fakat yine de bazı konu izin vermek, işte birlikte iş yapmak olabilir, hobiler kazandırılabilir. Bunun yanında spora gitmesi sağlanabilir. Geceleri mesela arkadaşla vakit geçirmesi sağlanabilir. İşte yaz kampına gönderilebilir.
Şimdi bunlar Tayyip Hocam kolay. Yani ailenin böyle hayal dünyasında çözebileceği şeyler de. Ceza verirken ne yapacağız? Yani cezada sınır ne? Ne ceza verilebilir?
Cezada bir kere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü niye verdiğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Yani öfkeyle kalktığınızda bazı veliler diyor ki işte sen 10 gün dışarı çıkmayacaksın.
Bir laf etti ama 10 gün çok çıktı aslında ağzından.
Yani ayarsız kaçtı. Öfkeyle kalkan ne yapar?
Zararlı oturur. Yani
çünkü bu zarar ama şöyle bir zarar. Senin verdiğin ceza uygulanamayacak bir cezaysa uygunsuz bir
otorite
ceza.
Otorite sarsılır.
Otorite sarsılır. Zaten otorite sarsılınca da bir şey yapamazsın. En büyük sorun zaten bizim ailelerde bu oluyor. Yani öfkeyle kalkıp bir şeyi yapalım derken daha çok bozuluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani Duruma göre bazen ufak tefek esneme paylarıyla ceza vermek gerekiyor ama tutarsızlık olmadan. İşte bir gün saatlerce televizyon, bilgisayar izlemesi izin verip bir gün sonra canı sıkkın. Can sen daha burada mısın? Hani git dersin, başına geç dersen çocuğa. Çocuk biliyor ki ben biraz zırlarsam, tepinirsem
annemi hiç bir saat alırım.
Veya işte akrabalardan işte anneanne, arkamda dayı var, amca var, işte onları kullanırım, bir şekilde sahip olurum diyebiliyor. Mesela misafir varken çok katı olmamak gerekir. Ufak tefek gesneme lazım. Çünkü misafir varken biliyorsunuz ki çocuk kızamayacak, çok fazla sert davranamayacak. Bu tür şeye dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanında stratejik davranmak gerekiyor. Uygun yerde, uygun miktarda vermek gerekiyor. Bazen ödül oransız ödüller veriliyor. Orantısız cezalar verilebiliyor. Mesela çok fazla bir olayla ilgili bir olayı yapmasını istiyoruz. Yaparsan şöyle bir mini minnacık ödül, işte yapmazsan böyle dehşet bir ceza değil, tam tersi mümkün olunca ödülü daha ön plana çıkartacak, cezayı daha hafif düzeyde.
Ceza da var ama haberin yani, olsun.
Ceza da genelde aslında sevdiği şeyleri mahrum etmek üzerinden olması lazım bence. Diğer türlü
çok yoksa işte, falakaya yatıracağımız yok zaten Tayyip Hocam.
Maalesef öyle şeyler olabilir, ona dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanında söylediğimiz şey de kastettiğim şey olsun. Mesela ceza verirken kesin ve net olmak gerekiyor. Dolambaçlı konuşmamak, süresi belli olması gerekiyor. Söylediğiniz bir şeyi sonuca bağlamaya hazır olun.
Yani işin adı sonu, başı sonu belli olsun.
Aynen öyle. Bazen de durumu düzeltmek gerekiyor uygun şekilde. Yani ya işte o bak çok sinirlendiğimde ben sana uygunsuz bir ceza verdim ama bundan sonra cezalarım böyle. Eğer sen gereğinden fazla bir şey yaparsan ben sana ceza vereceğim, bunu bil. Hemen vermeyebilirim, biraz durduktan sonra yapmak gerekiyor gibi şeyler.
Olayın hemen arkasından cezayı kesmeyin diyorsunuz.
Evet. Onun için de hadi git odana git. Git işte veya da bak hadi sen şuraya git deyip veliler uzaklaşabilir o ortamdan.
Bu konuyu bir saat sonra konuşalım.
Demese de yarım saat sonra çocuk sakinleşince, siz de biraz sakinleşince daha önemli olan. İşte rasyonel anlatmaya çalışmak lazım ama 40 kere anlatmamak lazım. İşte şundan oldu da bundan oldu da bak sen şöyle yaptın gibi yapmamak gerekiyor. Yani bu spor programları ileri geri
oynatıyorlar.
Onun gibi değil. Daha bile kısa net bak. Bir kere kötü söz söylendi. Bunun için. Veya işte ne bileyim bu benim canımı yaktığı için, beni rahatsız verdiği için değil, bir şey yanlış olduğu için yanlıştır. Bunu vurgulamak gerekiyor. Genelde biz de duygusal toplum olduğumuz için en ufak bir şeyde duygularım, hareketim için beni kızdıran şey kötüdür diye algılıyoruz. Aslında öyle değil. Bir şey yanlış olduğu için yanlış olması lazım. Nasıl hırsızlık suçsa, yanlış bir şeyse bu hırsızlık sadece benim malımı çaldığı için o kişi hırsız değil.
Olayın prensibine karşıyız. Bunu anlatmak lazım.
Bunun üzerinden davranmak lazım. Ve de yani sen böyle bir şey yaptığında ben sana çok üzülüyorum, beni çok kırıyorsun gibi değil. Böyle bir şey yaptın, yanlış bir şey. Bunun için böyle duyguları uzaklaştırmak gerekiyor. Bazen de çok uzun cezalardan dolayı bakın sonra pişman oluyor aileler. Onu kısa tutmak gerekiyor. Çok önemli. Uzun olmaması lazım. Hep şu örneği veriyorum ben ailelere. Bakın son dakika golü diye bir şey vardır. Siz ceza verip cezanın süresi bitmeden siz hemencilik geri dönüş yapıyorsanız çocuk sizi çok zorladığı için ne oluyor? Bu son dakika golü maç uzatmaya gidiyor demek. O zaman uzatmanı siz kaybedersiniz. Çünkü bir kere biliyor ki ben kallem ederim bir şekilde.
Bu cezayı en azından kısaltırım, kaldıramasam da.
Biraz olsa bunlar yetmiyor. Diğer bir konu ödül cezada anne babanın ortak tutarlı şekilde konuşması. Şimdi anne yok diyor, baba canım bir şey olmaz diyor. Biz çünkü bu akşama kadar çalışmış, yoğun kafayı dinlemesi için.
Uğraşası yok şu anda bu meseleyle.
Ya bir dur, o tür şeyler çok iyi olmuyor. Diğer bir şey şu, anne babanın niye ceza verdiği konusunda arasında bir uzlaşı olması lazım. Bu uzlaşı illa birebir konuşmak anlamında değil. Bir şekilde bir babanın, bir annenin hassas olduğu yerler vardır ve gerçekten gereklidir. Siz o konuda hassasiyet göstereceksiniz büyükler olarak. Siz karşılıklı birbirine saygı duymaz. Çünkü biliyor ki annem babam birbirine saygı duymuyor. Ben istediğimi yaparım, at koştururum. Biraz bunlara dikkat etmek gerekiyor. Eğer bunlar olmazsa işler daha zor. Kısıtlama biraz daha şey gibi olması lazım. Yani kısa süreli. Yani bir çocuk ilkokul 1'e giden çocuğa 5-10 dakika kısıtlayabilirsiniz bir şey ama
5 gün demeyin
diyorsunuz. 5 gün demiyorsunuz. Ya da ertesi güne bırakmamak lazım cezaları. Cezaya olduğunca hemen kesmek lazım.
Ve o günde infaz edip bitireceksiniz. Hesap uzamayacak.
Tekrar tekrar yaptığı çocuk öğrenecek. Ha ben bir kere yanlış yapamıyorum. Yanlış yaptım, ceza alıyorum. Annem babam bana kızıyor ama bunun yanında da karşılığından büyük bir vebal var. İşte televizyonu az seyrediyorum. İşte odamda vakit geçirmek zorunda kalıyorum. Tabletsiz mesela. Bu tür şeyleri fark ettikçe öğrenmeye başlıyor. Bir zamanla kabul ediyor.
Peki. Tayyip Hocam teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi birkaç tane daha popüler konumuz var. Tayyip Hocam çok sık sorulan. Birincisi hani bu çağın sorunları. Hani ortak arkadaşlarımızdan da biliyoruz bu konuyu, ciddi sıkıntı yaşayanlar. Çocuğa kim bakar? Bir. Cevap veriyoruz. Anne bakar mümkün olduğu kadar. Anne bakmıyorsa tercihimiz ortak. Anneanne babaanne baksın. Olmadı bakıcı, olmadı kreş diye sırayla gidiyor. Sıra böyle mi gerçekten tam olarak? Ne kadar olmazsa olmaz. Anneden ne zaman ayrılabilir bir çocuk? Anneanne babaanne işte annenin yerini aşağı yukarı tutar. Yani bir beslenme konusu yoksa anne sütü vesairesi gibi değil ama bir bakıcı onların yerini tutar mı? Torununu çok seven anneanne babaanne mi çok kıymetlidir? Bu konuda eğitim almış bakıcı mı kıymetlidir? Buyurun.
Yani bir kere anne bakar mı bakmaz mı lafı belki yanlış anlaşılabilir. Yani anne çalışıyordur.
Ha, mümkün olduğu kadar anne canım seçmiyoruz.
O anlamda. Evet. Çünkü anneler her zaman bakmak isterler. Fakat bazen şartlar el vermez. İşte şu anda hatta düzenlemeler oluyor. İşte çocuk doğuyor. İşte 3-4 ay doğum izni var. Bir şekilde götürüyor ama sonraki süreçte özel
bir gün ayrılık geliyor.
Bir gün ayrılık geliyor. Veya da işte ailelerin gerçekten maddi olarak çok külfet altında oluyor. Özellikle durumu çok iyi olmayan aileler çok da sık oluyor. Anne 3-4 ay çalışmaya başlıyor. Bu arada bakıcı sorunu başlıyor. Diğer bir şey de şu, bayan işte okumuş, etmiş, işte üniversiteyi bitirmiş, işte öğretmen olmuş, ne bileyim mühendis olmuş, doktor olmuş. Öyle ya da böyle mesleğini icra etmek istiyor. Bu tür durumlarda ister istemez çalışmak istiyor. Bu sefer büyük bir kaos çıkıyor ailelerde. Bu çocuk doğdu, 3-4 ay baktı ya da işte hadi bir yıla kadar baktı diyelim yine de. Öyle ya da böyle sürekli evde mi kalacak işte bayan çocuğa mı bakmaya gidecek?
Her koşulda 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş hepsinde aynı problem olacak.
Aynı sorun olacak. İşte bu durumda annenin yerine ikame edilecek kişi kim veya kimler olabilir? Ya baba olacak. Bazen öyle oluyor. Bazen öyle.
Nadiren evet. Babanın çalışmaya bir de çocuk baktığı da var yani, ama çok nadir.
İşte home office'ler diye bir şey olduğu için bazen öyle durumlar oluyor. Veya işte dönüşümlü oluyor. İşte nöbet tutanlar oluyor. İşte mesela hemşireler gece nöbet tuttuğu için baba işte 3-4 saat çünkü uyanıkken idare edip gece uyuyor. Bir şekilde bazen öyle idare ediliyor.
Peki aile için pratik çözümler üretilebilir. Anne baba ikileminde sonra.
Tabii olay İstanbul'daysa
bu çok mümkün değil.
Nasıl yapabilirse büyükler bakabilir. Klasik yöntemdir. Ta Hazreti Adem'den beri muhtemelen olan bir şey.
Anneannelik, babaannelik,
Babaannelik müessesesi, teyzelik veya işte halalık bunlar da idare edilmeye çalışılıyor. Ama mesela bazen İstanbul'da işte büyükler işte Eyüp'te oluyor mesela örnek vereyim.
Aile Kartallı Pendik'te.
Kartallı Pendik'te oluyor. Bu imkanı yok. Bazen buna yakın ve uzak mesafelerde çocukları bakım veren aileler de oluyor. Benim öyle bir asistanlığım sürecinde öyle bir aile vardı. Gerçekten sabahın köründe çocuğu alıp oraya bırakıyorlar. Oradan işe gidiyorlar. Akşam geri dönüyorlar. Çocuğu alıyorlar.
Of, bazen İstanbul trafiğinde hem de.
Öyle ama mecburen bazı şartlar bu tür durumlar oluyor. Şimdi veya da en iyisinden başlayalım. Anne yoksa, yani anne çalışmak zorundaysa veya çalışıyorsa bu sefer babaanne ve anneanne gibi birinin yanında en yakından olması aileler için en ideali gibi duruyor. Bir açıdan çünkü sevgi, merhameti
anne kadar 10 numara verecek. Anneden fazla bile veriyor belki yeri geldiğinde.
Evet biraz fazla veriyorlar. En büyük sorunumuz o bazen. Bunun yanında işte güvenlik kişi anlamında şey ailenin bazen sorunu oluyor. Ve 7 24 saat ailenin yerine bakabilecek ve madden de özellikle şartlar çok ölümlü ailelere bunu tercih ediyorlar. Fakat burada önemli nokta şu. Çocuk niye hep anneye konuşur çocuk yanına? Çünkü çocuk anneyle birlikte hayatı öğreniyor. Anneyle beraber kaygıları baş etmeyi öğreniyor. Anneyle beraber hayatı öğreniyor. Bu niye önemli? Çünkü değişmeyen bir figür var. Babadan daha önemli.
Mesele o değişmeyen figür meselesi. Yani gündüz otorite anneanne babaanne, gece otorite anne. Bu problem çıkarıyor mu çocuk için?
Tabii ki çıkarır ama daha önemli şu. Çocuk bir kere güvenli bir nesne olduğunu, hayata dair her zaman için iç dünyaya yerleşecek hepimiz nedir? İşte annem var, babam var, işte güvendim, işte bazı değerli varlıklar var diyebilirsiniz. Duruma göre değişir. Bu sürekli arz etmesi lazım. Ben sürekli tedirginsem, başıma kötü bir şey gelir, hiçbir şey inanamayacak kadar korkuyorsam, iki yaşındaki böyle korkar ama sonuçta anneyi görünce rahatlar değil mi? Bu ne anlamak? Anne demek ki çocuğu rahatlatabilen figür olduğunu öğrenmiştir. Çocuk sürekli yanında olsun ister. Fakat peki, bu sürekli değişiyorsa özellikle bakıcılarda veya işte
bakıcıyla ama işte babaanne anneanne neyse daha iyi. İki tane figür olur. Çocuk için bir zenginlik olur bu.
Ama yine çocuk sürekli bakım veren tutumu değişeceği için ve düşünsene bir yaşındaki bebek 10 günde 15 günde sürekli bir şeyler değişiyor. Bu dünya ne kadar güvenilebilir ki? Sürekli değişen bir dünya. Mümkün olduğunca en uygun şekilde bir kişi üzerine olması en iyisi. Bu bağlanma.
O zaman prensipleri düzgün koyalım. Kim uyguluyorsa doğru uygulasın.
Tabii yani o anlamda öyle. Şimdi yok babaanne olsun yok anneanne olsun gibi bizim bir şeyimiz yok. Özellikle ama öncelikle bir sürekli figür Anne, anne olmuş, annenin yerine sürekli biri olması
değişmesin.
Değişmesin. Ha burada babaanne olur, anneanne olur ama bu sefer tutumlar önemli oluyor. Çocuk işte geliyor, bakıyor. Gündüz anneanne her şeyi yapıyor mesela. En de sık oluyor. Eve geliyor veya baba veya anne, kızım oğlum olmaz. 3-4 yaşında yapma etme. Veya de işte anne işte iş yorgunluğuna gelmiş. İşte üstün körü bir yemek yapıyor. Bunu 15 yaşında 14 yaşındaki bir çocuk beğenmiyor. Vardı. Beğenmiyor ve şöyle diyor. Niye sen anneannenin yanına gitmiyorsun? Çünkü diyor anneannem diyor bana diyor yemek, sıcacık yemekler yapıyor. Börekler yapıyor. Çörekler yapıyor. O kadar böyle anlatırken böyle sen yiyormuş gibi hissediyorsun o duruma.
Çocuk 3-5 gün idare edecek ama.
Annem makarna yapıyor diyor. 3 günlük makarna sürekli şey. Ve bazen çocuklar anneannen o gereğinden fazla verdi. Sevgin yanındaki yaptığı o.
Menfaat ilişkisi de var diyorsunuz.
Çok. Güzel şekilde yaptığı için
çocuk ama tutarlı. Yapacak bir şey yok Tayyip Hocam. Şimdi eleştirmeyelim çocuğu.
Ama 13-14 biz eleştirmiyoruz ama işte tutumlar büyükleri eleştiriyoruz her zaman olduğu gibi. Çocuk çocuktur diyoruz. Bu anlamda buna dikkat etmek gerekiyor. Yoksa bakıcılarda mecburiyet kaldığında bence önerilen bir şey. Birinci derece yakınlar yoksa, ikinci derece yakınlar yoksa güvenilir bakıcılar bulmakta zor olduğu için ötelenmesi gereken şey ama mecbur kaldığında verilir. Kreş ortamıysa hani çocuk olduğu için İster istemez 3 yaşından kalmayız çok fazla önermiyoruz kreş ortamını. Ama baktık anne çalışıyor, baba çalışıyor.
Kaçınılmaz son.
Yani ne bileyim 6 aylık 7 aylık bebeği bile bazen verdiğimiz duyduğumuz çocuk aileler var. Çünkü güvenli bir bakıcı bulmaktansa bazen güvenli bir ortamda.
Kurum en azından.
Kurum. Cidden çok ilgileniyorlar işte mamasını işte sütünü veriyorlar. O anlamda güzel oluyor.
Peki şöyle bir problem var. İşte anne gidiyor, babaanne anneanne bakacak. Çok da iyi bakıyorlar ama çocuk annesi gitti arkasından bir saat ağladı. Ne yapacak yani bu ne kadar sürecek bu iş? Kaç günde alışır bu çocuk buna?
Bu gün biraz şey oluyor ya bizim için günler çok kısa. Yani kaç gün demek biraz daha zor ama çocuk ne kadar süredir ağladığı çok önemli. Şimdi örnek verelim. Anne 3 yaşına 2 yaşına kadar çocuğuna baktı veya işte sürekli baktı. Sonrasında iş buldu. İş çalışmaya başlayacak. Gitmeye başladı. Yeni başlamış bir işe başlamış. Anne gittiğinde çocuk ister istemez alışmakta zorlanabilir. Ne kadar anneanneyi babaanneyi bilse de arar eder kaygılanır sürekli geri geleceğine emin olamaz onu öğrenmesi biraz zaman alıyor işte birkaç ay da alıştı eskisi kadar çok ağlamıyor tepinmiyor tepki vermiyor işte bundan sonra olabilir bunun yanında işte 4-5 yaşına geldi hala aşırı derece ağlıyorsa çocuk da aşırı derecede bir kaygı durumu
var. Artık kaygı bozukluğu var bunu anladım.
Kaygı var işte bağlanma sorunu var anne baba tutumunda mı sorun var anneannede sorun var. Biraz bir şekilde bir psikolog pedagog veya çocuk psikiyatrisine gitmesi iyidir diye söyleriz.
Yoksa babaanne anneanne bu çocuğu idare ederdi normal şartlarda.
Evet.
Peki bundan biraz da ilintili bir şeyden bahsetmek istiyorum Tayyip Hocam. Yani çocuğa bakım verenin çok etkili olduğu bir husus konuşma durumu. Çocuklar tam olarak ne zaman konuşur ne zaman kaç kelime söyler? Bunu etkileyen faktörler nelerdir? Konuşma gecikmelerinden ne zaman endişe etmeliyiz?
Diye soruyorsunuz. Çocuk aslında söyleneni her zaman anlıyor. Öncelikle duygusal olarak mesela ses tonuna göre sert tonla konuşanla yumuşak konuşan.
Kelimenin anlamını bilmese de.
Aynen öyle. Hatta şöyle bir çalışma var. İşte resim gösteriliyor. İşte insan mı? İşte cis nesne mi bakılıyor? İnsanı tercih ediyor çocuklar bakarken. İşte köşeli yüze mi bakıyor? Daha yuvarlak, daha böyle keskin olan yüze mi bakıyor? İşte düz karşılıklı bakana mı bakıyor? Yoksa işte yana bakan göze mi bakıyor?
Bunlar neye bakıyormuşlar? Bu testlerin sonucunda nasıl bir sonuca varmışlar?
Bir kere daha çok insanı tercih ediyor. Daha çok işte kadın tercih ediyor bebekler. Yeni doğanları kastediyorum hatta. İşte daha çok doğrudan bakana, ters bakana, doğru düz bakana bakıyor. Bunlar şunu gösteriyor. Ne kadar karşılıklı iletişim içinde olunuyorsa çocuk bunlarla daha olumlu geri bildirim alıyor. Ses de öyle. Çok sert tonla, çok monoton konuşuyorsan veya ruhsuz konuşuyorsan tırnak içinde yani çocuğa duygunu katmadan konuşuyorsan çocuk tabii ki sana tepki vermez veya bir yerden sonra içe kapanmaya başlar. Bunu şunun için söylüyorum. Velilerin en büyük yaptığı şey çocuklarla çok fazla ilgilenmemesi, çok fazla konuşmaması. Ya hocam yemeğini yedirdim, şunu yaptım, bunu yaptım. Çocukla ne kadar? Çocuk oyun oynadın, ne kadar çok konuştun. İşte agulu magulu konuşmalardan başlayan, sen acıktın mı, sen bunu yaptın mı, sesi incelterek konuşmak bebekken bunlar hepsi çok etkiliyor. Veya işte nesneli al yemek ye diyene işte sen ne güzel tatlı şekilde işte elma yiyor musun, işte bak işte bak kaşıkla yiyorsun, işte bardakla içiyorsun gibi. Hadi iç diyene hadi bardakla su içelim gibi tarzın biraz daha kısa ama ne olduğunu belirten
cümle kullanmak lazım. Onu olayın içine katalım yani bir
aynen
şekilde.
Aynen öyle. Diğer bir konu şu, bebeksi çok fazla çocukla konuşma teşvik etmemek lazım. İşte harfleri yutarak işte ya da çok 2-3 yaş civarında, o da çok önemli.
O yamuk telaffuz ediyorsa biz doğrusunu telaffuz edelim.
Evet, yani çok da fazla uyarmadı ama işte ha elma çocuk ne bileyim bardağı baydak dedi. Sen baydak mı dedin dersen
ondan sonra baydak kalıyor.
Tabii sürekli yanlış sesler çıkıyor. Bu anlamda biraz dikkat
etmek. Peki bu harf telaffuzları ne zamana kadar tam doğru olmalı? R'leri, K'ları, T'leri ne zaman düzgün söyler çocuklar? Söylemelidir veya söylemiyorsa problemdir.
Şimdi o yaşa göre değişiyor. Bunun bir kesin bir şeyi yok fakat yine de bazı harfler, mesela R harfini özellikle ilkokul 1'e kadar çıkmasa da olur. Bu anlamda rahat olun deriz.
K'leri T gibi okuyanlar var, G'leri T gibi okuyanlar var.
İşte onlar yaşa göre değişiyor biraz. Bunun için mesela J harfi biraz daha geç çıkan bir durumdur. Bu anlamda...
J çok önemli. Nasıl olsa Türkçe'de çok fazla yok.
Olur mu ama sonuçta şey... Z, J harfleri 7-8 yaşa kadar beklenebilecek bir şey. Bunun yanında C, S, F...
En kötüsü Z ve J'dir. O da 7-8 yaştır diyorsunuz.
Ama işte ne bileyim T harfini 4 yaşına kadar söylememişse bir düşünmek lazım.
Düşünelim de bir psikiyatrik hastalık anlamında mı düşünelim bunu?
Yok. Bunu konuşma bozukluğu anlamında gerçekten... Bir sorun var mı?
Peki yok konuşma diye. Bozukluğu hadi dil, damak, dudak, diş vesaireyi ayırt ettim. Bunlar kolay da. Geri kalan kısmında psikiyatriyi ilgilendiren kısmı ne bunu?
Diğer bir şey çocuğun konuşma gecikmesi gelişimsel bir sorunla mı alakalı?
Yani hastalık belirtisi mi yani?
Bilişsel gelik diye bir tanım var. İşte mental gelik denir, zeka geliği denir eskiden. Şimdi daha çok zihinsel yetersizlik üzerinden gidiyor. Bu tür bir şey eşlik ediyor mu etmiyor mu? Buna bakılır. İki, uyaran eksikliği. Az önce konuştuğumuz konu o açıdan önemli. Mesela anne baba çocuk ilgilenmiyorsa, televizyon başını çok bırakıyorsa, çocuk kendi başına oyunlarla oynuyor ama hiç kimseyle konuşmuyor, arkadaşları, akranlarının yanına götürülmüyorsa bu tür şeyleri bir kere azaltmak gerekiyor. İşte nesneleri alıp işte konuşmak, elma, kırmızı bir elma, yuvarlak bir elma, çok güzelmiş gibi. Biraz konu çocukta karşı konuşmaya başlayarak işte kuklalarla falan oyun oynayarak birçok nesneyi konuşmak. İşte resim 2-3 yaş çocuğun boyama kitapları olur veya işte renkli kitaplar. Orada çünkü dikkatini çektiği için işte elma, armut, işte armutu belki zor bilir ama ne bileyim işte kedi, köpekleri tek tek öğretmek gerekiyor. Çocuk bilsin. Çocuklar genelde anlama dili ifade edici dilden daha öndedir. Yani birçok şey anlar ama daha geç söylerler. Hmm. Şimdi bazen işte turuncu söylemiyor hocam. Şimdi turuncu söylemezse ama sonuçta turuncu biliyor. Kırmızıyı biliyor. İşte hocam bu nedir işte kırmızı demiyor. Önemli olan çocuğun kendi hareketi. Kırmızı kalemi ver dediğiniz oyun için çok sana kırmızı kalem veriyorsa çocuk bunu biliyor da mesela.
Ama biz aileler şunu der hocam sürekli. Derdi olduğunda anlatıyor. İşte ayakkabının dilini ifade edecek. Kendi dilini gösteriyor gibi şeyler söylüyor. Anlıyor ama gıcıklığından bize cevap vermiyor. Bir de öfkeli geliyorlar.
Onların bir kısmı ihtiyaç hissetmiyor konuşmaya. Çünkü veliler aileler yapıyor her dediğini.
Lep demeden leblebi anlaşılınca leblebi demiyor adam diyorsunuz.
Tabii ki onun için biraz çocuğu biraz tırnak için zorlamak gerekiyor. Bu zorlama biraz daha şey gibi. Efendim anlamadım tekrar söyle. Ha bu elma yemek istiyorsun. Ne yemek istiyor musun? Ne falan gibi oyun içinde çeşitli şekilde çocuğu elma yemek yedim ye gibi biraz mesela kelimeleri telaffuz etmesi için birkaç dakika birkaç saniye biraz bir şekilde uğraşmak.
Sabırla zorlamak lazım tabii, diyorsunuz.
Tabii, biraz o. Diğer bir şey ise çocuğun yaşına göre biraz beklemek gerekiyor. Mesela 3 yaşında hala kelimesi yoksa çok büyük bir sorun.
3 yaşında kelime mi cümle mi?
2 yaşında kelime 3 yaşında cümle diyelim.
Peki yani anne su ver demeli mi 3 yaşında bir çocuk mutlaka?
2 kelime cümleyle kesinlikle söylemesi gerekiyor. Ki bu da zaten yine geri ama yani 2 yaşında hala cümlesi yoksa, kelimesi yoksa çok büyük gelik. Yani burada işte erkek çocuktur. İşte abisi geç konuştu, dayısı geç konuştu bilmem ne böyle mazeretlerle çocuğu ötelememek gerekiyor.
Peki bu bunun altında böyle otizm falan gibi ciddi şeyler mi ararsınız? Daha basit hastalıklar da var mı?
Yani en basit gelişimsel gerilik vardı konuşmada çocuğun. Zamanla artacaktır ama...
Telafisi mümkün mü bu tip sıkıntılar?
Bundan telafisi mümkün ama otizm gibi şeylerde ister istemez biraz düşünmek gerekiyor.
Tedaviden fayda görüp görmeyeceği de ayrıca belli değil.
Tabii o anlamda.
Peki tedavi dediğinizde bu sefer ilaç tedavisi yok herhalde.
İlaç tedavisi yok. Daha çok konuşma terapisi dediğimiz şeyler yapılıyor.
Ne yapıyor konuşma terapisti?
Öncelikle harfleri çıkarmanın çeşitli yolları. Bununla ilgili taktikler var işte. Balon üfleme yapma, boğazı işte kasmak. İşte ona doğru hadi boğazını sıkmak değil de işte bir üflerken mesela dudakları büzüyor. Belki ü harfini, o harfini çıkarma gibi kolaylık sağlıyor. Biraz bunlara yönelik. Diğer bir şey nesneleri tanıtmanın çeşitli
yolları. Peki bu çocuklar ileride normal oluyorlar mı Tayyip Hocam? Yani konuşma öğrettik de akademik başarı tam dört dörtlük oluyor mu?
Eğer çocuğun zihinsel olarak gerilik yoksa tabii ki normal. Tek sorun disleksi riski, işte öğrenme gecikmesi, yavaşlık gibi belirtili olmakla beraber toparlayan büyük bir grup var. Küçük bir grupta gerçekten sıkıntı oluyor. Telaffuz sorunları, cümle kurma ile ilgili öğrenme sorunu oluyor. Fakat bunlar düşük bir oran.
Ama toplumda yine de... da çok görmüyoruz zaten neticede yetişkinler. Hani R'yi söyleyemeyen ya da peltek olan şahıslar var ama çok nadir.
Onlar çok önemli değil. Çünkü telaffuz sorunu birkaç harfle idare edersin. Ama bunun yanında işte cümle, kelime kurma, beceri çok geri olan çocuklar yaş büyüdükçe okuma, öğrenme, zihindeki o şeyin zenginleşmesi kısımları çok yavaş ilerlediği için öğrenme şeyleri daha yavaş oluyor. Bence en büyük sorun bu. Bir şeye 2-3 cümle anlatmak var. İşte 10 yaşında çocuk kalkıp da bir paragraf yazması var bir konu hakkında. Bu çok farklı.
Derdini anlatana kadar.
Yani bu anlamda önemli. Bir de insanlar veliler çocuklarla konuşmuyorsa, ilgilenmiyorsa bu anlamda bu konuları düzeltmeyi müddetçe çünkü zihin dünyası gelişlemez.
Peki. Tayyip Hocam teşekkür ediyoruz. Hani bu konuda daha ne kadar konuşsak gider aslında. Çok su götürecek konular. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz, bu haftaki program konumuz çocuk psikiyatrisi uzmanı Doktor Tayyip Kadak idi. Kendisine çocuk çağında sık görülen problemlerin ana başlıkları hakkında fikirlerini aldık diyelim. Hani böyle bir tedavi edici özellik değil belki bunlar ama en azından bize yol gösterdiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Daha sonra tekrar görüşmek ümidiyle inşallah.
Görüşmek üzere.
Kalın sağlıcakla.